Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan dört bir köşeden sizin için derlediğimiz haberleri sizinle paylaşacağız. Sevgili dinleyiciler, İzmir'de amatör dalgıç Bahadır Aydın, balık tutmak yerine otalardan kopan kurşunları ve misinaları topluyor. Bu gerçekten güzel ve örnek bir davranış. Hem onları toplayarak kendine kazanç kapısı sağlıyor hem de aynı zamanda denizi temizlemiş oluyor. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde kazan dairesi görevlisi amatör dalgıç Bahadır Aydın balık tutmak yerine oltalardan kopan kurşunları topluyor. İzmir'de son 2 yaz boyunca 2 kilometrelik sahil bandında dalış yaparak tam tamına 600 kilogram kurşun toplayan Aydın, "Arkadaşlarım balık avlıyor, ben kurşun avlıyorum." dedi. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde kazan dairesi görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki 3 çocuk babası Bahadır Aydın yaklaşık 20 yıldır amatör olarak dalış yapıyor. Balık avlama umuduyla denize giden ancak dalış yaptığı sırada oltalardan kopan onlarca kurşunla karşılaşan Aydın denize ve deniz canlılarına zarar veren bu yabancı maddeleri toplamaya karar verdi. Son 2 yaz boyunca Narlıdere sahil evlerindeki 2 kilometrelik sahil bandında 600 kilo kurşun toplayan Aydın, aynı zamanda yine oltalardan kopan misinaları ve balık avlamak için kullanılan plastik balıkları da denizden çıkardı. 22 adet plastik şişeye doldurduğu kurşunları hurdacıya satarak 3600 lira kazanan Aydın, "Arkadaşlarla arada bir dalıyoruz, onlar balık avlıyor, ben kurşun avlıyorum." diye konuştu. Her dalış yaptığında denizden mutlaka kurşun çıkardığını söyleyen Aydın, "Bunlar oltacıların denize bıraktıkları kurşunlar. Bazen uçlarına takılan deniz atlarını, balıkları ve yengeçleri kurtarıyorum. İzmir Körfezi'ni 600 kilogram kurşundan kurtardım. 2 kilometrelik sahil şeridinden 600 kilogram kurşun topladıysam, 70 kilometrelik sahil şeridinde ne kadar kurşun vardır siz bir düşünün. Bu ağır metaller denize ve deniz canlılarına zarar veriyor. Ben de dalış yapıp temizliyorum. Balık olmayınca kurşun topluyorum. Bunu yapmak zor ama fırsat buldukça temizlemeye çalışıyorum. Ne kadar temizlersem kâr." ifadelerini kullandı. Gerçekten güzel bir davranış. Hem yaptığınız işle kendinize bir kazanç kapısı sağlıyorsunuz, bir gelir elde ediyorsunuz. Hem de doğayı temizliyorsunuz. Neresinden bakarsanız bakın, kazançlı bir iş, hem maddi anlamda hem de manevi anlamda kazançlı bir iş diyelim ve İzmir'deki amatör dalgıç Bahadır Aydın'ı tebrik ederek haber tadındaya devam edelim. Evet sevgili dinleyiciler, yersiz olarak kendimizi sürekli olarak yorgun hissediyorsanız bunun nedeni yalnızca çeşitli hastalıklar olmayabilir. Son derece sağlıklı olduğunuz halde hissettiğiniz yorgunluk direkt olarak beslenmenizle ve tükettiğiniz yiyeceklerle ilgili olabilir. Çünkü bazı besinler var ki kişiye enerjik hissettirirken bazı besinler de var ki yorgun hissetmesine neden oluyor. Bu nedenle böyle durumlarda beslenme biçiminizi ve tükettiğiniz gıdaları mutlaka bir gözden geçirmeniz gerekiyor. İşte sizi yorgun hissettirecek 6 önemli yiyecek, 6 önemli gıda maddesi. Öncelikle sevgili dinleyiciler, beyaz ekmek, yüksek glisemik endeksi karbonhidratlar, fazla lif içermezler. Bu nedenle sizi tok tutmak yerine daha çabuk acıktırırlar. Beyaz ekmekte tıpkı beyaz pirinç gibi yüksek glisemik endeksi bir karbonhidrattır. Sizi güçlü ve tok hissettirmez, daha çabuk acıkmanıza neden olur ve enerji yerine yorgunluk verir. Ama ben mesela Konyalıyım ve Konya'da makarnayı bile, pilavı bile ekmekle yiyen vatandaşlarımız var. Birçok bölgede böyle ekmek gerçekten bir bağımlılık yapan bir süreci var galiba. Ama ekmek güçlü ve tok hissettirmiyormuş, daha çabuk acıkmamıza neden oluyormuş ve enerji yerine yorgunluk veriyormuş. Bilginize diyelim ve bizi yorgun hissettirecek yiyeceklerimize devam edelim. İkinci sırada tatlı var sevgili dinleyiciler. Şeker, vücutta insülini artıracak, beyinde aşırı miktarda triptofan amino asidinin açığa çıkmasına neden olur. Bu da insanda uyku hali yaratır. Bu yüzden yüksek miktarda şeker içeren tatlılar yediğinizde kendinizi bitkin ve güçsüz hissedersiniz. Aşırı şekerli yiyecekleri öğle yemeği gibi günün enerjiye ihtiyaç duyacağınız saatlerinde tüketmemeye çalışın. Bunun yerine enerjiye ihtiyacınız olmadığınız zamanlarda tüketin diyor uzmanlar. Tatlı yediğimiz zaman bizde bir uyku hali yaratıyorum sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun, tatlıyı da böyle uykuya yakın zamanlarda yiyin, enerji ihtiyacınız olduğu zamanlarda tatlıdan uzak durun diyorlar uzmanlar. Bir diğer bizi yorgun hissettirecek yiyecekse kırmızı et sevgili dinleyiciler. Kırmızı et yüksek oranda yağ içeriyor. Bu nedenle tükettiğimizde bizi bitkin hissettiriyor. Çünkü vücudun kırmızı etle alınan yağı yakmak için fazla enerji ihtiyacı var. Ve vücut bu durumda yalnızca bu işe odaklanıyor. Bu nedenle yorgun hissetmemek için kırmızı et yerine balık tüketmemizi öneriyor uzmanlar. Çünkü balık omega 3 gibi sağlıklı yağlar içerir ve bu da enerjinizi yükseltmeye yardımcı olur. Sevgili dinleyiciler, kırmızı et bitkin hissettiriyor. Balık gibi omega 3 içeren etler ise daha sağlıklı diyor ve kendimizi daha enerjik hissetmemize yardımcı oluyor sevgili dinleyiciler. Bizi yorgun hissettirecek bir diğer yiyecekse muz olduğunu söylüyor uzmanlar. Muz yüksek oranda magnezyum içerdiği için insana yorgunluk hissi veriyor. Çünkü bu mineralin kas gevşetici bir etkisi var. Yani size yorgun hissettirmesi kesinlikle sizin için zararlı olduğunu anlamına gelmez. Sadece gün ortasında veya sabah tüketmek yerine yatmadan önce yerseniz daha rahat bir şekilde uykuya geçebilirsiniz. Tekrar hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Bu lezzetlerin, bu gıda maddelerinin zararlı olduğu anlamına gelmiyor. Sadece bunların bizi yorgun hissettiren yiyecekler olduğunu belirtiyoruz. Bir diğer bizi yorgun hissettirecek yiyecekse vişne. Vişne yüksek oranda melatonin içerir. Bu da uykuyu düzenlemeye yardımcı olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle araştırmacılar doğal bir uyku ilacı olduğunu söyledikleri vişneyi gün ortasında tüketmek yerine geceleri tüketmenizi öneriyor. Doğal bir uyku ilacı olan vişneyi gece tükettiğimiz zaman, uykudan önce tükettiğimiz zaman mışıl mışıl bir uykuya merhaba dememiz daha kolay oluyor sevgili dinleyiciler. Bir diğer yorgun hissettirici madde ise, gıda ise kahve sevgili dinleyiciler. Kafein bazı insanların enerjisini yükseltirken bilinenin aksine bazılarında yorgunluğa neden olabilir. Kafein hassasiyeti olanlar kahve tükettikleri ilk bir saat içinde enerjik hissetseler de sonrasında kendilerini bitkin hissederler. Yani kahve aslında geçici bir enerji kaynağıdır. Bu nedenle bunun yerine güne tam tahıllı yiyecekler, lifli meyveler tüketerek başlayın. Çünkü bu yiyecekler gün boyu size enerji verecektir diyor uzmanlar. Bir daha zikredelim isterseniz sevgili dinleyiciler. Bizi yorgun hissettirecek 6 yiyecek. Beyaz ekmek, tatlı, kırmızı et, muz, vişne ve kahve. Tekrar hatırlatalım. Bunların bizi yorgun hissettirmesi bunların zararlı olduğu anlamına gelmiyor. Yalnızca enerjiye çok ihtiyacımız olduğu zamanlarda bunları tüketmememizi öneriyor uzmanlar. Daha çok böyle evde vakit geçirdiğimiz zamanlar ya da uykuya yakın olan zamanlar vişne, muz gibi besinlerin tüketilmesini tavsiye ediyorlar diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, haber tadındaya tarihten günümüze uzanan bir haberle devam ediyoruz. Bugüne kadar türlü türlü teorilere konu olsa da bir türlü piramitlerin nasıl yapıldığı sorusu yanıt bulmamıştı sevgili dinleyiciler. Bilim insanları bunun üzerine çalıştılar, çabaladılar ve bununla ilgili bir ışık buldular. Bilim insanları Mısır'daki en büyük piramit olan Keops piramidinin yapımında taşların nasıl taşındığına dair yeni bilgilere ulaştı. Bugüne kadar bu gizemle ilgili uzaylı yardımı da dahil pek çok teori ortaya atılsa da gerçek detaylar piramitlerin yapımında üst düzey sorumluluk almış Merer isimli bir Mısırlı'nın günlüklerinde ortaya çıktı. Gerçekten sevgili dinleyiciler, yani o kocaman yapıların içerisinde kocaman taşların taşınması o dönemin, yüzyıllar öncesinin teknolojisiyle gerçekten çok ama çok imkansız görünen bir şey. İşte bunun hikmeti neymiş sizinle paylaşacağız. Yaklaşık 3000 yıllık bu günlüklere göre tam 2,5 tonluk dev kireç taşı ve granit bloklar Nil Nehri üzerinden tahta sandallarla piramidin yapıldığı bölgeye taşındı. Sandallar iplerle birbirine bağlanırken eski Mısırlı mühendisler de geçiş için Nil kıyısındaki bir limandan piramidin inşa edileceği Gize'ye doğru kanal açtı. Dev taşlar bu sayede 800 kilometre öteden su üzerinde getirildi. Bunda binlerce işçi görev alırken toplam 170 bin ton kaya taşımış oldu. Arkeolog Mark Lehner söz konusu kanalın taslağını çıkardıklarını anlattı. Gerçekten büyük bir emek, gerçekten büyük bir çaba. Sevgili dinleyiciler, bu dev taşlar, 2,5 tonluk dev kireç taşı ve granit bloklar, tam bundan binlerce yıl önce dev taşlar 800 kilometre öteden su üzerinde getiriliyor ve binlerce işçi çalışıyor. Toplamda ise 170 bin ton kaya taşınıyor piramitlerin yapımı için diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Sevgili dinleyiciler, otomobiller son 100 yılda çok uzun bir mesafe kat etti. İleri teknoloji sayesinde geliştiler ve son yıllarda otomobillerin daha hızlı sürüş yapılabilmesine imkan sağlandı. Bu da tabii bu hızda beraberinde bir dizi sorunlar yarattı. Hem işimizi kolaylaştırdı, işlerimize daha hızlı gidebildik, daha az vakitte daha çok iş yapabildik ama bu beraberinde bir dizi sorun getirdi sevgili dinleyiciler. Özellikle de genelde erkek sürücüler etrafta bir polis ya da radar mevcut değilse alabildiğine gaza bastılar ve bu da bir sıkıntı ortaya çıkardı. Kazalara sebep oldu. O yüzden buna çözüm olarak ne üretti tarih? Kasisleri üretti. Ama kasisler de gerçekten ihtiyaç. Yani beğensek de beğenmesek de yollardaki kasisler özellikle okul yolu gibi yayaların çok fazla olduğu bölgelerde gerçekten gerekli. Ancak mevcut sert yapıdaki kasisler zaman zaman sürücülere zorlu anlar yaşatabiliyor. Boyutları farklı olduğu için sürücüler üzerinden geçecekleri kasisleri kestiremiyorlar. Bu nedenle ya fazla yavaşlamaları gerekiyor ya da araba biraz zıplıyor. Ayrıca yüksek yapıda olan kasisler alçak gövdeli araçlarda hasara neden olabiliyorlar. Ve işte bu noktada sevgili dinleyiciler, bir kasis icat edildi. Akıllı kasis adı verilen bu kasis artık bu şekilde sert kasislerin ortaya koymuş olduğu problemi ortadan kaldıracak gibi gözüküyor. Newtonsal olmayan akışkan teknolojisi kullanılan yeni kasislerse kasisli yollardaki sürüşü ciddi derecede olumlu yönde etkileyecek. Temelde yumuşak bir yapısı olduğu için üzerinden yavaşça geçen sürücüler sanki kasis yokmuşçasına rahat geçecekler. Fakat hızlı geçmeye çalışan sürücüler için akışkanların gerilimi standart sert kasisler gibi davranacak. İçerisinde belki bir devre kartı ya da yazılım yok ancak bu kasis teknolojisi için akıllı diyebiliriz. Buna da akıllı kasis diyebiliriz. Newtonsal olmayan akışkan kasisler yeni bir teknoloji değil fakat bu kadar önemli bir konuda ilk kez kullanılıyorlar. İspanya, İsrail ve Almanya'da yeni kasisler test edilmeye başlandı. Madem araçlarımız gittikçe akıllanıyor, yollarımız neden akıllanmasın demişler uzmanlar ve böyle bir icada merhaba demişler. Tabii bunun bir başka versiyonu da var sevgili dinleyiciler. Bu kasisler, akıllı kasis denilen bu ilk bahsettiğimiz kasisler belli bir hızın altında geldiğiniz zaman aracınızı etkilemiyor ve yumuşak bir geçiş sağlıyor. Ama belli bir hızdan yüksek geldiğiniz zaman sertleşiyor ve o sertlikle birlikte aracınıza kasisin olduğunu hissettiriyor. Bir diğer kasis biçimi, akıllı kasis onun adı da. Bu da farklı bir yöntem. Meksika'da süratli sürücüler bu kasisle engelleniyor sevgili dinleyiciler. Yol üzerinde sabit duran kasis ve rampalar yok. O sinir bozucu kasis ve rampalar yok. Ancak bu modern kasis sayesinde, Meksika'da uygulanmaya başlanan modern kasis sayesinde belli bir süratte gidiyorsanız, yani doğru süratte, o yoldaki limitte olan süratte gidiyorsanız normal kasis yerde düz kalıyor, yükselmiyor. Ancak hızlıysanız yaklaştıkça önceden belli olan sensörler sayesinde sizin hızlı geçtiğiniz anlaşılıyor ve bu kasisler yerden kalkıp otomatik olarak yükseliyor ve sürücünün yavaşlaması için bir uyarı oluşturuyor sevgili dinleyiciler. İşte yeni kasisler, akıllı kasisler sayesinde sürücülerin hızdan kaynaklanan kazaları da önlenmeye çalışılıyor diyelim ve haber tadında devam edelim. Sevgili dinleyiciler, yumurta gerçekten bizim temel besin kaynaklarımızdan birisidir. Hem çocuklar hem de yetişkinler için çok önemli bir protein kaynağıdır. Ve biz yumurtanın türlüsünü yaparız. Menemenini yaparız, kavurmalı yumurtasını yaparız. Farklı farklı çeşitlerde, kahvaltılarda, kimi zaman akşam yemeklerinde, özellikle de öğrenci evlerinde sabah öğle akşam yumurta tüketilebilen bir maddedir. Her ne kadar protein kaynağı olsa da artık yumurtanın farklı farklı faydaları olabilir sevgili dinleyiciler. Artık yumurta kansere ve hepatite de şifa olabilir. Japonlar tavuklara kanser ilacı yumurtlatmış sevgili dinleyiciler. Kulağa garip gelebilir ama bu gerçekten yaşandı. Bilim insanları tavukların genlerini değiştirdi. Kanser hastalığına çare olan bir proteinin yumurtalarda üretilmesi sağlandı. Japon bilim insanları inanılmaz bir çalışmaya imza attı sevgili dinleyiciler. Gen teknolojisiyle yumurtalarda yeni bir protein üretildi. Interferon beta ismindeki bu protein bağışıklık sistemini güçlendiriyor, cilt kanseri ve hepatit B tedavisinde kullanılıyor. Normal şartlarda bu proteinin üretimi oldukça pahalı. Birkaç mikrogramı $900 mal oluyor. Japonların yeni yöntemi ise maliyeti oldukça düşürdü. Söz konusu proteinin ilerleyen zamanlarda şimdiki fiyatının 10'da 1'ine satılması hedefleniyor diyelim ve haber tadında devam edelim. Sevgili dinleyiciler, 21. yüzyıla girmemizle birlikte özellikle internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, televizyonların artık her odada bulunmasıyla birlikte, akıllı telefonların, tabletlerin hepimizin elinde vazgeçilmez bir unsur olarak yer almasıyla birlikte, gazetelerin pabucunun dama atılacağı defalarca zikredildi ve artık bu tabloid gazetecilik sayesinde insanlar tabletinden gazetesini okuyabiliyor, bilgisayarından gazetesini okuyabiliyor, cep telefonundan o minicik kutulardan gazetesini okuyabiliyor ve internet sayesinde, televizyonun hızı sayesinde bir olay gerçekleştiği zaman anında haberdar olabiliyoruz. İşte tam da bu noktada gazete biraz hantal kalıyor. Çünkü bir haberi ertesi günün sabahına kadar bekletmek zorunda kalıyor. Çünkü baskısı ancak sabah ya da gece saatlerinde yapılabiliyor. Dolayısıyla gazete de bizim elimize sabah geçiyor. Dolayısıyla gazetenin nesli tükenecek, gazetenin devri artık kapanacak şeklinde yorumlar yapıldı. Ama baktığımız zaman günümüzde biraz azalsa da gazeteye olan rağbet, gazetelerin satış oranları hala güzel. Bunda bu sabahları çayımızla kahvemizle beraber çayımızı kahvemizi yudumlarken gazete okumanın büyük bir nostalji olmasının da tabii etkisi olabilir. Onun keyfi hiçbir şeyde yoktur herhalde gerçekten. Sabah böyle gazetelerden gündemi okurken bir yandan da çayımızı yudumlamak, kahvemizi yudumlamak gerçekten büyük bir keyif. Herhalde bu keyiften kaynaklı gazeteler hala kağıda basılarak elimize geliyor ve tirajları da iyi durumda diyelim ve bir gazete haberini sizinle paylaşalım. Sevgili dinleyiciler, çiçek açan gazete. Japonya'nın en çok okunan gazetelerinden Mainichi Shimbun ise ilginç bir projeye imza attı sevgili dinleyiciler. Sayfaların içine yerleştirilen tohumlar sayesinde gazete toprağa gömüldüğünde çiçek açıyor. Gerçekten ilginç. Geçtiğimiz yıllarda çevre bilincini artırmak amacıyla üretilen ekilebilir kağıt ilginç bir projeye dönüştürüldü. The Mainichi Shimbun gazetesi haberlerini ekilebilir kağıtlara basıyor. Yetkililer sadece bilgi yoluyla değil, küresel sorunları çözerek insanları harekete geçirmek için böyle bir yenilik yapmaya karar verdik. Daha yeşil bir doğa için elimizden geleni yapıyoruz açıklamasını yaptı. Okurlar kullanım süresi bittikten sonra gazeteleri atmak yerine toprağa gömüyor sevgili dinleyiciler. İçine yerleştirilen tohumlar filizlenerek ağaç ve çiçeğe dönüşüyor. Aynı zamanda gazetenin mürekkebine eklenen bazı maddeler gübre görevi görüyor. Böylelikle verim artıyor ve tohumlar daha kısa sürede büyümeye başlıyor. Gazete bu yenilik sayesinde günde 4 milyondan fazla satarak 700 bin dolardan yani yaklaşık olarak 2,5 milyon liradan fazla kar elde etmiş. Gerçekten hani gazeteler ölecek, kağıda basılan gazeteler bitecek şeklindeki haberlere adeta nokta koyacak bir haber olmuş çiçek açan gazete. Ne güzel, hem gazete okuyorsunuz hem de doğaya, dengesi yavaş yavaş bozulmaya başlayan doğaya bir ağaç hediye ediyorsunuz, bir çiçek hediye ediyorsunuz, bir katkınız oluyor. Gerçekten çok güzel bir proje. Türkiye'ye gelir mi? Gelirse ne zaman gelir? Ama gelirse gerçekten güzel olur. O zaman günde bir değil 3-5 tane gazete alırız ve doğaya büyük bir katkımız olur. Doğanın yeşillenmesi, çiçeklere, böceklere bürünmesi için gerçekten güzel bir çalışma olur diyelim ve Türkiye'deki gazete patronlarının böyle bir çalışma yapmasını gönülden bekliyoruz diyelim. Haber tadında da devam edelim. Sevgili dinleyiciler, işitme engelli Dilara, Emine ve Hürü 18,5 gram ağırlığındaki biyonik kulakla dünyayı duymanın mutluluğunu yaşıyor. Onları en çok mutlu edense anne ve babalarınız. Antalya'da yaşayan 8 yaşındaki Emine, 9 yaşındaki Dilara ve 19 yaşındaki Hürü, biyonik kulakla yaşayan onlarca kişiden birkaçı. Sadece 18,5 gram ağırlığındaki bu biyonik kulağa sahip olmadan sessiz bir dünyada yaşayan 3 kız, artık hem sevdiklerinin hem de doğanın sesini duymanın mutluluğunu yaşıyor. Doğuştan işitme engelli 8 yaşındaki Emine Eliş, 2,5 yaşında takılan biyonik kulakla artık yaşıtları gibi duyup konuşabiliyor. Küçük Emine ilk olarak babasının sesini duyduğunu söylerken, onun gibi doğuştan işitme engelli 9 yaşındaki Dilara Karataş ise yaşadığı mutluluğu şöyle anlatıyor. "Artık kuşları, hayvanların sesini duyabiliyorum, çok mutluyum," diyor. Dilara'nın babası Ramazan Karataş da kızının ilk öğrendiği kelimenin anne olduğunu söyledi. 19 yaşındaki Hürü Porsuk ise çocukluktan itibaren yavaş yavaş işitme duyusunu kaybettiğini belirterek duygularını şu sözlerle ifade etti. 9 yaşında artık hiç duymuyordum. Annem eve gelince elektrik şalterini indirerek geldiğini haber veriyordu. Ama hayat bana güldü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği sorumlusu Profesör Mustafa Deniz Yılmaz, cihaz doğuştan işitme engelli olanlara 4 yaşına kadar takılabiliyor. 4 yaşından sonra da işitme kaybı olduğunda biyonik kulak uygulanıyor. Devlet çift taraflı biyonik kulağı ödüyor şeklinde açıklama yapmış. Gerçekten yani büyük bir nimet duymak. Duyarak birçok şeyi algılıyoruz. Duyarak insanlarla iletişime geçiyoruz. Gerçekten böyle bir teknoloji, minicik bir şey, bir de 18,5 gram ağırlığında, gerçekten güzel bir icat. İnsanların doğayı yeniden duymasını, adeta duyarak yeniden işte 5-6 yaşlarında doğmasını sağlıyor diyelim ve haber tadına devam edelim. Sevgili dinleyiciler, yazın en büyük sosyal aktivitelerden bir tanesi de denizde yüzmek ya da havuzda yüzmek. Gerçekten insanı rahatlatan, hem sünnet olan hem de sporun önemli dallarından birisi olan bir süreç. Hem bizi rahatlatıyor hem de spor yapmamızı sağlıyor. Gerçekten yaz gelince havuzlara, denizlere akın ediyoruz. Ama işte bu akın esnasında denizde yüzerken, havuzda yüzerken önemli bir ayrıntı var. Yüzmeyi ne kadar biliyoruz? Dalgalara karşı mücadele ederken ne kadar etkili olabiliyoruz? İşte yüzme hususunda eksikleri olanlar kimi zaman boğulma riski geçirebiliyor. İşte bu durumda can kurtaranlar devreye giriyordu. İşte onlar da yetişebilirse yetişiyor, yetiştiği zaman kurtarabilecek mi, kurtaramayacak mı gibi riskler ortaya çıkıyor. Bununla ilgili bir icat yapılmış sevgili dinleyiciler. Uzaktan kumandalı can kurtaranlar. Denizde boğulan birisini riske atmadan kurtarmak mümkün artık. Portekizli ünlü bir teknoloji markası uzaktan kumandalı can yeleği geliştirmiş sevgili dinleyiciler. Boğulmak üzere olan kişinin yanına birkaç saniyede ulaşan uzaktan kumandalı can kurtaran pek çok hayatı kurtarmaya aday. Gerçekten çok güzel bir uygulama. Hem hiçbir can kurtaranın hayatını riske atmıyoruz, hem de birkaç saniye gibi kısa bir sürede can kurtarandan daha hızlı bir şekilde bu yelekler boğulan kişinin yanına ulaşıyor. Gerçekten güzel düşünülmüş bir icat diyelim ve haber tadındaya devam edelim. Evet sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, yavaş yavaş haber tadından sonuna geliyoruz ve haber tadının nihayetini Kemal Öztürk'ün Yeni Şafak gazetesindeki Gerçek Vatansever Kimdir başlıklı bir vatanseverin özelliklerini nitelediği, özelliklerini anlattığı makalesiyle nihayetlendirelim. Bu ülkede işini en iyi yapan insanlar gerçek vatanseverdir. Ülkesi için sokağa çıkması gerektiğinde, sel olup akması gerektiğinde, susması gerektiğinde, sabretmesi gerektiğinde bunu tereddüt etmeden yapanlar gerçek vatanseverlerdir. Gece yatağa başını koyduğunda, sabah gözünü açtığında, güçlü bir ülke olmak için ben ne yapmalıyım diye soranlar gerçek vatanseverdir. Milli bir tank yapmak, uçak yapmak, gemi yapmak, füze yapmak, uydu yapmak, araba yapmak, bilgisayar çipi yapmak için kafa yoran, uykusuz kalan, dert edinen siyasetçi de, mühendis de, işçi de, memur da gerçek bir vatanseverdir. Savunma sanayi kadar bilimin, teknolojinin, eğitimin, kültürün, sanatın, mimarinin de milli olmasını, kendimize ait olmasını savunan ve bunları güçlendirmek için gece gündüz çalışan bilim adamı, öğretmen, sanatçı gerçek bir vatanseverdir. Yaşadığı şehrine baktığında içinde bir sevinç doğan, sokaklarında yere atılmış bir çöpü kaldıran, trafik kurallarına uyan, o şehrin güzelleşmesi için çaba harcayan, o şehrin sakinleri gerçek birer vatanseverdir. Bir şehirde çarpık şehirleşmeye, gecekonduya, betonlaşmaya, çirkinliğe, haksız imar planı değişikliğine, rüşvete, yolsuzluğa karşı çıkan belediye başkanı, meclis üyesi, muhtar, vatandaş gerçek birer vatanseverdir. Zengin ve gelişmiş ülkelere gittiğinde o ülkeye öykünen değil, neden benim ülkemde böyle değil diye dövünen, sonra gelip bunun için canla başla çalışanlar gerçek birer vatanseverdir. Çocuğuna daha konuşmaya başlamadan önce dürüst olmayı, adil olmayı, ahlaklı olmayı, vatanını sevmeyi, dinini sevmeyi, milletini sevmeyi, insanları sevmeyi ve çalışkan olmayı öğreten anne babalar gerçek birer vatanseverdir. Tartısında gram şaşmayan, ölçüsünde milim oynamayan, kasasında kuruş haksız kazancı olmayan, yardım eden, vergisini tam veren esnaf, tüccar, iş adamı gerçek birer vatanseverdir. Neden benim ülkemde insanlık için buluşlar yapan, dertlere çare bulan, keşif yapan bilim adamları yok diye düşünen ve çare bulmaya çalışan üniversite yöneticileri, hocalar, öğretmenler gerçek birer vatanseverdir. İnsan haklarına, kişi hürriyetine, kişilik haklarına, insanın namusuna, itibarına, şerefine zarar vermemek için, yalan haber yapmamak için kılı kırk yaran, kamu vicdanı gibi ulvi bir makamı temsil ettiğini düşünen medya mensubu gerçek vatanseverdir. Önce ben değil biz diyen, önce benim değil bizim diyen, önce benim çıkarım değil ülkemin çıkarı diyen, vatanı için kendinden vazgeçebilenler gerçek birer vatanseverdir. Ülkesi sıkıntı içindeyken kaçan değil savunma hattı kuran, saflardan adam eksilten değil saf tutan, İnsanı küstüren değil barıştıran, ötekileştiren değil kucaklayan kim varsa gerçek birer vatanseverdir. Dedikodu yapmayan, iftira atmayan, ayak kaydırmayan, yalan söylemeyen, çamur atmayan, ve toplumda fesat çıkartmayan, namusuyla çalışan kim varsa onlar gerçek birer vatanseverdir. Sınır boylarında, dağların zirvesinde, ıssız vadilerde, kar altında, boranda, yağmurda, tipide şikayet etmeden, gururla nöbet tutan, gözünü kırpmadan vatanını savunan, ölüme giden asker, polis, istihbaratçı, korucu, adı bilinmeyen güvenlik görevlileri gerçek birer vatanseverdir. Bugün Silivri'de vücudunda kurşun yarası, bedeninde ameliyat izleri olduğu halde FETÖ'cü hainlerinden hesap sormak için mahkemeye giden 15 Temmuz gazileri ve onlara destek veren şehit yakınları gerçek birer vatanseverdir. Koşulsuz, hesapsız, plansız, karşılıksız, vatanı için, milleti için, bayrağı için, dini için öne atılan, kanlarıyla özgürlüğümüzü bize bağışlayan, adı bilinmez, şanı duyulmaz toprak altında yatan şehitler gerçek birer vatanseverdir. Gerçek vatanseverler bu ülkenin harcıdır, temelidir, direğidir, canıdır, demiş Kemal Öztürk, Gerçek Vatansever Kimdir makalesinde diyelim ve bu makaleyle birlikte Haber Tadında'yı noktalayalım sevgili dinleyiciler. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, çehrenizde tebessümün daimi olması temennisiyle, Rabbimizin sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.